Şu an muhtemelen yemek yemeyi tıpkı bir arabaya yakıt doldurmak gibi görüyorsunuz.
Yani evet, pek çoğumuz için öyle.
Gösterge paneli kırmızıya döner, mideniz guruldar ve hani en yakın benzinliğe ya da mutfağa girersiniz.
Aynen. Depoyu olabildiğince hızlı bir şekilde doldurup yola devam edersiniz.
Doğruyu söylemek gerekirse hepimizin günlük rutini tam olarak buna dönüştü. Masada ya da bir ekranın karşısında genellikle başka bir iş yaparken aceleyle yutulan kaloriler.
Ki bu çok yorucu bir döngü aslında.
Kesinlikle öyle. Ancak bugün masamızdaki kaynaklar bu hızlı pit stop yaklaşımını tamamen ters yüz eden bir tablo çiziyor. Hatta o sıradan yemek masanızı karakterinizin test edildiği nihai bir arenaya dönüştüren yepyeni bir dünya sunuyor.
Çok iddialı bir giriş oldu ama kesinlikle doğru.
Değil mi? Bugün her gün üzerine yağan bilgi bombardımanından yorulmuş olan siz değerli dinleyicimiz için sadece midemizi değil, kimliğimizi de doyuran bir konunun derinliklerine iniyoruz.
Harika bir konu.
Odak noktamız Ağrı İlim Çevre Spor Kulübü'nde 3 Temmuz 2026'da doktor öğret üyesi Emrullah Bolat'ın sunduğu çok özel bir metin. Seyyid Hasan Hulusi Efendi'nin Mecmaul Adab adlı eserinden Yemek Adabı Notları.
Evet, oldukça kapsamlı bir kaynak bu.
Kesinlikle. Bu sadece eski bir kurallar listesi değil, hani yüzyıllar öncesinden gelen, insanın doğayla, kendi dürtüleriyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi düzenleyen kapsamlı bir ahlak felsefesi.
Ki bu çok önemli bir ayrım.
Aynen öyle. Görevimiz de çok net aslında. O basit ahşap sofranın nasıl devasa bir psikolojik terbiye mektebine dönüştüğünün mekaniklerini keşfetmek.
Ve bu metnin günümüze yani 2026'ya taşınması kesinlikle tesadüf değil. Mecmu'ul adab, kelime anlamı olarak edeplerin, ahlaki kuralların toplandığı yer demek.
İsim zaten her şeyi özetliyor biraz.
Aynen, tarihsel bir nezaket kılavuzu olmasının çok ötesinde insanın kendi hayvani içgüdülerini nasıl evcilleştirebileceğine dair muazzam bir nörolojik ve psikolojik altyapı sunuyor.
Yani sadece yüzeysel bir şunu yap, bunu yapma listesi değil, değil mi?
Asla değil, merkeze neden sorusunu alan derin bir farkındalık eğitiminden bahsediyoruz. Yani yemek yemek insanın en temel, en ilkel dürtüsüdür.
Kesinlikle.
Bu dürtüyü yönetme biçiminiz aslında stres altında, kriz anlarında veya sosyal ilişkilerinizde nasıl davrandığınızın bir mikrokozmosudur. Masaya oturuşunuzdan lokma içine işinize kadar her detay iradenizin bir yansıması.
Vay canına. Öyleyse yemeğin kendisine geçmeden önce o masaya oturduğumuz ilk ana odaklanalım istiyorum. İşin hazırlık evresine.
Ki en önemli kısımlardan biri orasıdır.
Zira metne göre eyleme nasıl başladığınız, onu nasıl bitireceğinizin en büyük garantisi. Kaynaklar yemeğe başlamadan önce ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini söylüyor.
Klasik bir hijyen kuralı gibi geliyor kulağa.
Başta öyle duruyor, evet. Ancak çok spesifik, çok sarsıcı bir detay var. Yıkadıktan sonra ellerin havluyla kurulanmaması.
İşte burası çok ilginç.
Evet. Yemek bittikten sonra da tekrar yıkanması bir sünnet ve edep kuralı olarak belirtilmiş. Ardından yemeğe besmele ile başlamak, unutulursa ortasında veya sonunda mutlaka telafi edilmesi. Ve yemeğe geçmeden hemen önce az miktarda tuz yemenin şifa ve ölçü niyeti taşıması.
Çok katmanlı bir ritüel bu.
Kesinlikle bütün bu ritüeller silsilesine baktığında özellikle o elleri ıslak bırakma detayı beni çok düşündürdü. Yani gün boyu toplantıdan toplantıya koştuğunuzu, trafik stresi çektiğinizi falan düşünün.
Modern insanın klasik hali.
Aynen. Ellerinizi yakıyorsunuz ama kurulamıyorsunuz. O ıslaklık ve serinlik hissiyle masaya oturuyorsunuz.
Çok farklı bir his.
Bu bana hani zihinsel bir şalter indirme. Dış dünyanın kaosunu lavaboda bırakıp bedeni anın gerçekliğine sabitleme çabası gibi geldi. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle bir çapalama yöntemi bu. Modern psikolojide bilinçli farkındalık, yani mindfulness dediğimiz konseptin yüzyıllar öncesindeki pratik karşılığıdır diyebiliriz.
Gerçekten mi?
Tabii ki o ıslaklığın ellerinizde kuruması zamanın akışını yavaşlatır. Bizi otonom pilottan, yani hiç düşünmeden hareket ettiğimiz o robotik durumdan çıkarır.
Farkında olmadan sürekli yaptığımız o rutini kırıyor yani. Sıradanlığını kırıyor.
Aynen öyle. Ben şu an sadece hücrelerime glikoz sağlamıyorum. Ben şu an evrensel bir döngünün parçasıyım ve bana sunulan bir kaynağı kabul ediyorum bilincini inşa eder bu eylem.
Ne kadar derin bir anlamı varmış. Peki ya tuz?
O tuz detayı da sadece fizyolojik bir uyarıcının ötesindedir. Tuz, tarihte her zaman değeri ve dengeyi sembolize eder. Yemeğe bir tutam tuzla başlamak, zihne ölçülü ol komutunu vermektir aslında.
Ölçülü ol.
Evet. Hayatta her şeyin bir ölçüsü, bir sınırı vardır. Tıpkı tuza fazla kaçırdığınızda yemeğin zehir olması gibi, dürtülere fazla kapılmanın da ruhu zehirleyeceğini hatırlatır.
Bu ölçü ve değer kavramı, hani metnin ekmeğe olan yaklaşımını tam anlamıyla zirveye çıkıyor bence.
Kesinlikle katılıyorum.
Kaynaklar ekmeği bir bereket sembolü olarak görüyor ve ona çok özel bir hürmet gösterilmesini emrediyor. Sofraya dökülen kırıntıların toplanması, ekmeğin üzerine tuzluk, bıçak ya da herhangi bir sofra eşyasının konulmaması isteniyor.
Yani ona bir eşya muamelesi yapmamak.
Aynen öyle. Hiçbir parçasının israf edilmemesi isteniyor. Ancak beni en çok durduran ve üzerine tartışmak istediğim kural şu, ekmeğin tek elle değil iki elle bölünmesi şartı.
İşte bu muazzam bir detay.
Değil mi? Yani dürüst olalım, bugün çoğumuz bir elimizde telefonla maillerimizi kontrol ederken, diğer elimizde bir parça ekmeği veya sandviçi umursamazca koparıp ağzımıza atıyoruz.
Maalesef hepimiz yapıyoruz bunu.
Acaba metnin iki el kuralını koymasının ardında, o buğdayın topraktan soframıza gelene kadar geçirdiği aylarca süren serüvenin ağırlığını fiziksel olarak hissetmemiz mi yatıyor?
Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. İki elin kullanılması tam anlamıyla bir odaklanma mühendisliğidir. Ekmek, bilirseniz, medeniyetin ve tarımın başlangıcından beri hayatta kalmanın ana sembolüdür.
Evet, en temel besin kaynağı.
Metin bize diyor ki, bu sembole tek elinizle sıradan bir kağıt parçasını buruşturur gibi muamele edemezsiniz. İki elinizi birden kullandığınızda bedeninizi o nesneye hizalamak zorunda kalırsınız.
Aa, fiziksel olarak bedeni hizalamak.
Aynen öyle. Omuzlarınız döner, gözleriniz o noktaya kilitlenir. Fiziksel olarak iki elinizi bir şeye verdiğinizde zihniniz de o ana teslim olur.
Odaklanma dedikleri bu işte.
Biz şükür kavramını genellikle sadece yemekten sonra söylenen birkaç kelimelik bir ritüel sanırız ya hani.
Evet, genelde öyle yaparız.
Oysa bu eylem şükrün kas hafızasına işlenmiş halidir. Şükür, parmak uçlarınızla bir nimeti tutuş biçiminizde gösterdiğiniz topyekün bir duruştur.
Çok etkileyici.
Ekmeğin üzerine başka bir nesne koymamak da tamamen aynı felsefenin uzantısıdır. Onu bir nihale, bir bardak altlığı, basit bir araç yapamazsınız.
Onun kendi başına bir amacı var.
Kesinlikle. Bir saygınlığı vardır ve bunu kabul etmek aslında o nimeti verene duyulan saygının fiziksel bir provasıdır.
Harika bir hazırlık evresi geçirdik bence. Ellerimiz ıslak, zihnimiz berrak. Ekmeğimizi iki elimizle bölerek odağımızı masaya kilitledik.
Tam anlamıyla hazırız.
Ama işin gerçeği şu, açız.
Evet, doğamız gereği.
Ve o ana yemek önümüze geldiğinde ister istemez içgüdülerimiz devreye giriyor. Hayatta kalma dürtüsü bize saldır diyor.
Ve işte sınav burada başlıyor.
Aynen. Metin tam bu eylem aşamasında yemeğin mekaniğiyle ilgili kuralları inanılmaz derecede keskinleştiriyor. Kaynaklar yemeği sağ elle yemeyi, sağ elle alıp vermeyi vurguluyor.
Hı hı.
Lokmaları çok küçük almayı, çok çiğnemeyi ve en önemlisi ağızdaki lokma yutulmadan diğerine asla uzanmamayı şart koşuyor.
Çok ciddi bir fren mekanizması bu.
Ve dahası da var. Çiğnerken ağzı fazla açmamak, eli bedene veya elbiseye sürmemek, öksürürken yüzü mutlaka sofradan çevirmek.
Başkalarına duyulan saygı giriyor devreye.
Evet. Sıcak yemeği soğutmak için üflememek ve uygun hale gelmesini beklemek. Elden veya ağızdan düşen lokmayı tekrar tabağa koymamak.
Bunlar hep çok ince detaylar.
Suyu yemek esnasında değil, yemekten sonra içmek falan gibi kurallar var. Fakat burada itiraz etmek istediğim, hani durup düşünmemiz gereken bir nokta var. Sence de öyle değil mi?
Hangi kural?
Üç parmakla yemek kuralı. Yani 2026 yılındayız. Önümde sulu bir yemek, bir çorba ya da soslu bir makarna varken üç parmak kuralı pratik olarak tamamen işlevsiz kalıyor.
Doğru. Çok haklı bir itiraz.
Yani metin burada bizden harfi harfine bir fiziksel mühendislik mi bekliyor yoksa gözden kaçırdığım bir metafor mu var?
O itirazınızda çok haklısınız aslında. Eğer metne sadece bir geometri dersi gibi okursak bu kural anlamsızlaşır günümüzde.
Evet, komik bile durabilir.
Ancak metnin üç parmak kuralının hemen yanına düştüğü kibir ve gösterişten uzak durmak şerhine dikkat etmeliyiz.
Aa, orası kritik işte.
Buradaki mekanizma parmak sayısı falan değil, yemeği avuçlamama prensibidir. Avuçlamak, sahip olma hırsıdır, açgözlülüğün fiziksel tezahürüdür.
O ilkel vahşi kapma güdüsü yani.
Aynen öyle. Bugün fast food kültürü mesela, yemeği tek elle, avuçlayarak ve genellikle başka bir iş yaparken, diyelim ki araba kullanırken tüketmek üzerine kuruludur.
Sürekli bir acele hali.
Üç parmak metaforu, yemeğe saldırmamanın, aranıza bir mesafe ve zarafet koymanın sembolüdür aslında. Meselenin özü, o hayvani beslenme döngüsünü kırmaktır.
Yani bir sınır çizmek.
Tam olarak bu. Lokmayı küçük almak, ağızdaki bitmeden diğerine uzanmamak falan bunlar, beynin o ilkel, tüket ve hayatta kal komutuna atılan bilinçli frenlerdir. İradenizi elinize alırsınız böylece.
Ben de o irade testinin en zorlayıcı kısmı sıcak yemeğe üflememek kuralı.
O gerçekten çok zordur.
Düşünsenize, önünüzde dumanı tüten, harika kokan bir tabak var. Fiziksel olarak çok açsınız ve yorulmuşsunuz.
Mideniz kazınıyor.
İçgüdülüğünüz size o yemeği hemen kendi tüketiminize uygun hale getirmeniz için üflemenizi söylüyor. Ama metin, hayır, bekleyeceksin diyor.
Bu tam anlamıyla bir gecikmiş haz, yani delayed gratification antrenmanıdır psikolojideki karşılığıyla.
Sabretmeyi öğrenmek.
Kesinlikle. İnsanın temel bir dürtüsünü tatmin ederken bile doğa kanunlarına, yani ısının kendi ritminde düşmesine saygı göstermesi bekleniyor burada.
Her şeye hükmetme kibrimizi kırıyor aslında.
Evet. Bu istediğim şeye, istediğim an, istediğim şekilde ulaşmalıyım kibrinin yıkılmasıdır. Bugün modern hayatta bu duygunun karşılığı nedir biliyor musunuz?
Nedir?
Gelen, stresli, acil bir e-postayı okur okumaz, öfkeyle veya panikle hemen cevap verme dürtüsüdür.
İnanılmaz bir benzetme.
Metin size o sıcak yemeğin başında beklemeyi öğreterek, aslında kriz anlarında tepki vermeden önce durmayı, beklemeyi ve ortamın soğumasına izin vermeyi öğretiyor bence.
Çok mantıklı. Peki ya diğer detaylar?
Ayrıca elden düşeni tekrar tabağa koymamak, soslu veya sirkeli yemeklerde lokmayı batırıp karıştırarak diğerlerinin midesini bulandırmamak kurallarına da bakalım.
Evet, onlar da var.
Bunlar sadece bir kişisel hijyen meselesi falan değil. Aynı zamanda masayı paylaştığınız diğer zihinlere karşı geliştirilen yüksek bir sosyal farkındalıktır.
Yanındakini de düşünmek yani.
Dışarıdan kaba bir müdahale etmemektir.
Başkalarının midesini bulandırmamak dediniz demin, bu konuyu mükemmel bir şekilde bireysel olandan sosyal olana taşıyor aslında.
Evet, bir sonraki aşama.
Bireysel dürtülerimizi nasıl dizginleyeceğimizi, o sıcak yemeğin başında nasıl sabredeceğimizi falan konuştuk. Peki bu içsel kontrol masadaki diğer insanlarla olan etkileşimimizi nasıl dönüştürüyor?
Odak benden çıkıyor, bize geçiyor oradan.
Aynen öyle. Burada masayı sadece bir senfoni orkestrası gibi herkesin uyum içinde olduğu bir yer olarak tanımlamak bence yetersiz kalıyor.
Siz nasıl tanımlardınız peki?
Bu kuralları okuduğumda masayı daha çok bir mikro ekonomi veya sessiz bir nezaket müzakeresi olarak gördüm ben.
Çok ilginç bir bakış açısı neden?
Neden derseniz kaynaklar yanında yemek yiyen kimsenin lokmasına bakmamayı emrediyor. İştah kaçıracak sözlerden uzak durmayı, yemekte bir kusur varsa bunu nezaketle bağırmadan haber vermeyi söylüyor.
Hı hı.
Arkadaşının hakkını gözetmek, başkalarından fazla yemeye çalışmamak, hatta tek başınayken bile az yiyip artanı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, her bir eylem masadaki diğerlerine ben kendi açlığımı sizin varlığınızdan üstün tutmuyorum mesajı veriyor.
Mikro ekonomi ve nezaket müzakeresi tanımlamaları meselenin ruhunu tam 12'den vuruyor bence.
Değil mi? Tam bir denge unsuru.
Ortaya konan bir tabaktan yemek yendiğini düşünün. Her lokma aldığınızda gruptaki eşitliği, adaleti ve kaynak paylaşımını yeniden hesaplıyorsunuz zihninizde.
Sürekli bir muhakeme hali.
Arkadaşından fazla yememeye çalışmak kuralı, modern dünyanın ne kadar kaparsam o kadar kârdayım diyen vahşi rekabet mantığının tam zıttıdır aslında.
Gerçekten de öyle.
Sofradaki o sessiz paylaşım, toplumdaki adaletin ve kardeşlik hukukunun milimetrik bir provasıdır. Birinin lokmasına bakmamak kuralı da insan psikolojisinin en kırılgan anlarından birini koruma altına alır.
Nasıl yani? Neden kırılgan?
Yemek yerken savunmasızdır insan. Ağzı açıktır, çiğniyordur, belki üzerine bir şey dökme ihtimali vardır. O an birine dik dik bakmak onun mahremiyetine yapılmış bir saldırıdır.
Çok doğru. İnsan kendini rahatsız hisseder.
Günümüzde belki insanların ağzına bakmıyoruz ama o masada herkesin yüzü yerine telefon ekranlarına bakması da aynı şekilde masanın bütünlüğüne ve oradaki insanların varlığına yapılmış büyük bir saygısızlıktır.
Evet, o bağ kopuyor anında.
Veya herkesin birbirinin ne kadar yediğini, nasıl çiğnediğini incelediği o gergin iş yemeklerini düşünün. Metin bu gerilimi tamamen ortadan kaldırıp masayı güvenli bir alana çeviriyor.
Peki ya sessizlik konusu? Yani ben ve benim jenerasyonumdaki pek çok kişi yemekte konuşulmaz veya ağzında lokma varken ses çıkarma gibi katı disiplin kurallarıyla büyütüldük.
Birçok kişi aynı şekilde büyüdü, evet.
Ancak kaynaklarımız masada tamamen susmanın uygun görülmediğini, aksine edebi, faydalı ve alimlerin sözlerinden bahsedilen güzel sohbetler yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum bize öğretilenlerle tam bir tezat oluşturuyor. Neden sessizlik istenmiyor sence?
Çünkü mutlak sessizlik o masaya oturan insanlar arasına görünmez duvarlar örer. Sessizlik gerginliktir aslında, soğukluktur.
Hani o garip sessizlik anları vardır ya, aynen öyle.
Masadaki nimete karşı bir isteksizlik ya da yanınızdaki insanlara karşı bir kibir, bir uzaklık olarak algılanabilir bu durum. Metnin vizyonu sadece fiziksel bir beslenme alanı yaratmak değil,
ruhsal bir doyum da var.
Aynen öyle. Orası aynı zamandan zihinlerin de doyduğu bir sosyalleşme alanı. Faydalı bir sohbet, güzel bir hikaye veya derinlikli bir tartışma o masayı gerçek bir mektebe dönüştürür.
Sadece karın doyurulan bir yer olmaktan çıkıyor yani.
Kesinlikle. Selam vereni almak, yemeğe davet etmek, davetsiz bir yere gitmemek, şarkı ve oyunun yani ciddiyetsizliğin veya haramın bulunduğu sofralardan uzak durmak kuralı da hep bu güvenli ve besleyici ekosistemi korumak içindir.
Masanın aurasını korumak.
Evet. Kötü enerjinin, dedikodunun veya haramın olduğu bir masada yenen yemeğin de, edilen sohbetin de insana şifa vermesi beklenemez. Yemek bitiminde edilen hamd ve şükürse, tüm bu müzakerenin, o mikroekonominin başarıyla ve adaletle sonuçlanmasının bir kutlamasıdır.
Bugün masaya yatırdığımız bu kaynaklardan, o tarihsel notlardan çıkaracağımız ana ders gerçekten çok çarpıcı oldu.
Bence de.
Bir mobilya değil.
Kesinlikle değil.
Sofra, ellerimizi ıslak bırakarak zihnimizi dış dünyadan temizlediğimiz, yemeğin soğumasını beklerken kendi içgüdülerimize hükmetmeyi öğrendiğimiz, ekmeği iki elimizle tutarken nimete saygıyı hissettiğimiz ve yanı başımızdaki arkadaşımızın lokmasını sayarken empatinin zirvesine çıktığımız devasa bir karakter antrenmanıymış.
Çok güzel özetlediniz. Kesinlikle öyle. Ve tam da bu noktada bizi dinleyen herkesin bu derinlikli felsefeyi kendi modern hayatına nasıl taşıyabileceğini düşünmesini istiyorum ben.
Evet, pratiğe dökmek lazım.
Bir sonraki öğününüzde o masaya oturduğunuzda lütfen önünüzdeki tabağa farklı bir gözle bakın. Yaptığınız eylemin sadece hücrelerinize yakıt taşımak olmadığını fark edin artık.
Karakterinizin bir yansıması.
Aynen. O masadaki duruşunuz, sabrınız, yemeği tutuş biçiminiz ve yanınızdakilerle kurduğunuz iletişim kriz anlarında kim olduğunuzun en net fragmanıdır aslında.
Çok vurucu bir söz bu.
Modern hayat bizi ne kadar otonom pilotta yaşamaya, hızlanmaya ve tüketmeye zorlarsa zorlasın, sofrada irademizi geri kazanmak aslında kendi insanlığımıza yaptığımız en devrimci yatırımdır.
İnsana dair ne kadar güçlü bir hatırlatma oldu. Ve madem tüketmekten, sınırları bilmekten ve yavaşlamaktan bu kadar detaylı bahsettik, ben de sizi bugün inşa ettiğimiz bu temelin üzerinden muhtemelen uzun süre aklınızdan çıkmayacak, kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum.
Merakla dinliyorum.
Bugün fiziksel gıdayı tüketirken, o masaya otururken, yemeği çiğnerken ve arkadaşımızla paylaşırken ne kadar ince bir edep, sınır ve saygı gerektiğini tüm mekanikleriyle konuştuk.
Hı hı.
Peki ya, acaba bu kadim yemek adab felsefesini her saniye zihnimize aldığımız o bilgi ve medya tüketimini uygulasaydık dünya nasıl bir yer olurdu sence?
Vay canına, çok çarpıcı bir benzetme.
Değil mi? Zihnimizin sofrasına oturduğumuzda, ekranlarımıza düşen o haberleri, o bitmek bilmeyen sosyal medya akışlarını, o içerik lokmalarını da tıpkı sıcak yemeği beklediğimiz sabırla, hemen yutmadan dikkatlice çiğnememiz gerekmiyor mu?
Kesinlikle gerekiyor. Aceleyle yutuyoruz her şeyi.
Yanlış, manipülatif veya zararlı bir bilgi gördüğümüzde bunu tıpkı masadaki bozuk yemeği haber verir gibi nezaketle o ifşa kültürünün kabalığına düşmeden ayırmamız gerekmez mi?
Çok doğru. Sosyal medyanın o linç kültüründen uzaklaşarak hem de.
Aynen öyle. Zihin soframıza sunulan doğru ve faydalı bilgileri israf etmeden tıpkı ekmeğe yaptığımız gibi iki elimizle sımsıkı tutarak değerlendirmek.
Muazzam bir analoji oldu bu.
Fiziksel midemizi koruduğumuz o olağanüstü titizlikle, belki de zihnimizin mektebini de korumanın, bilgi obezitesine karşı kendi ahlakımızı inşa etmenin vakti çoktan gelmiştir.
Bence fazlasıyla geldi.
Bizden bugünlük bu kadar. Zihnimizin sofrasının her daim bereketli, adil ve edepli kalması dileğiyle bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.